Ayrım 29, Piramit, Henning Mankell, sayfa 346. Martinson gitti. Wallander düşüncelerinin düşen uçak ve yangın arasında gidip geldiğini fark etti. Saat 2'ydi. Eğer uçak Kastrup'tan zamanında kalktıysa babası şimdiye kadar Kahire'ye inmiş olmalıydı. Sonra Björk'ün tuhaf davranışını düşündü. Tekrar sinirlendiğini fark etti ama aynı zamanda müdürüne aklındakileri söylediği için kendini mutlu hissediyordu. Evrak işlerine konsantre olmakta zorlandığı için yangın mahalline gitti. Nüyberg diğer teknisyenlerle birlikte dizlerinin üzerinde enkazı inceliyordu. Duman kokusu hala güçlüydü. Nüyberg Wallander'i görüp sokağa çıktı. Edler'in adamlarına göre ateşin ısısı çok yüksekmiş dedi. Her şey erimiş gibi görünüyor. Bu da elbette yangının aynı anda birkaç yerde başladığı şüphesini güçlendiriyor. Benzin kullanılmış olabilir. Bunu yapan insanları bulmalıyız dedi Wallander. İyi olur dedi Nüyberg. İnsan bir delinin yaptığı hissine kapılıyor. Ya da tam tersi dedi Wallander. Neyin peşinde olduğunu gerçekten bilen biri. Tuhafiye dükkanında mı? İki yaşlı bekar kız kardeşin çalıştırdığı yerde. Nüyberg buna inanmadığını göstererek yıkıntılara döndü. Wallander limana doğru yürüdü. Biraz hava almaya ihtiyacı vardı. Sıcaklık donma noktasının birkaç derece altındaydı ve neredeyse hiç esinti yoktu. Tiyatro binasının önünde durup Ulusal Tiyatro'nun bir gösterisinin olacağını gördü. Strindberg'den A Dream Play, keşke bir opera olsaydı diye düşündü. O zaman giderdim ama normal bir oyuna gitmekte tereddüt etti. Yat limanındaki iskeleye çıktı. Polonya'ya giden bir feribot hemen yanındaki büyük terminalden ayrılıyordu. Dalgın bir şekilde bu sefer İsveç'ten kaç arabanın kaçırıldığını düşündü. 3.30'da emniyete döndü. Babasının otele varıp varmadığını ve habersiz gidişiyle ilgili Björk'ten yeni bir kınama alıp almayacağını merak etti. Saat 4'te meslektaşlarıyla toplantı odasında toplandı. Günün bulgularını gözden geçirdiler. Ellerindekiler hala yetersizdi. Alışılmadık derecede elimiz zayıf dedi Rüdberg. Üst katta bir bina yanıyor ama hiç kimse olağan dışı bir şey fark etmiyor. Svedberg ve Hanson bulduklarını anlattılar. Kız kardeşler evli değildi. Uzak akrabaları, kuzenleri ve ikinci dereceden kuzenleri vardı. Ama üst katta yaşayan kimse yoktu. Tuhafiye dükkanının kayda değer bir gelir beyanı yoktu. Büyük miktarlarda para olan banka hesapları da ortaya çıkmamıştı. Hanson, Handelsbanken'de bir kiralık kasa bulmuştu. Ancak anahtarları olmadığı için Per Okeson'dan kasanın açılması için bir talep yazısı almak zorundaydılar. Hanson ertesi gün yapılabileceğini söyledi. Ardından odaya ağır bir sessizlik çöktü. Bir sebebi olmalı dedi Wallander. Sabırlı olmalıyız. Er ya da geç bulacağız. Bu kardeşleri kim tanıyordu diye sordu Rüdberg. Dükkanda çalışmadıkları zamanlarda arkadaşları ve biraz boş zamanları olmuş olmalı. Herhangi bir örgüte üye miydiler? Yazlık kulübeleri var mıydı? Tatil yaptılar mı? Hala basit şeyleri tam olarak bilmiyoruz. Wallander Rüdberg'in sesinin sinirli olduğunu düşündü. Muhtemelen çok acı çekiyordu. Sadece romatizma değilse gerçekten nesi vardı merak etti. Rüdberg'in söylediklerine kimsenin ekleyecek bir şeyi yoktu. Araştıracak ve daha derine ineceklerdi. Wallander saat 8'e kadar odasında kaldı. Eberhardson kardeşler hakkında ellerindeki tüm bilgilerin listesini yaptı. Yazdıklarını okudukça gerçekten ne kadar az olduğunu fark etti. Takip edecekleri hiçbir ipucu yoktu. Odasından ayrılmadan önce Martinson'u evinden aradı. Martinson ona Holbin hala ortaya çıkmadığını söyledi. Wallander arabasına gitti. Motorun çalışması uzun zaman aldı. Zamanı olur olmaz istemeyerek de olsa kredi çekip yeni bir araba almaya karar verdi. Eve geldiğinde çamaşır yıkamak için sıra aldı. Sonra da bir kutu konserve yemeği ısıttı. Tabağı kucağına alıp televizyonun karşısına oturmak üzereyken telefon çaldı. Emma'ydı. Gelip gelemeyeceğini sordu. Bu gece olmaz dedi Vallender. Muhtemelen yangın ve iki kız kardeş hakkındaki haberleri okumuşsundur. Şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Emma anlamıştı. Vallender telefonu kapattıktan sonra ona neden gerçeği söyleyemediğini merak etti. Artık onunla birlikte olmak istemiyordu. Ama bunu telefonda söylemek elbette affedilmez bir korkaklık olurdu. Bu nedenle bir akşam onun evine gitmek için kendini zorlaması gerekiyordu. Vakit bulur bulmaz yapacağına kendi kendine söz verdi. Zaten soğumuş yemeğini yemeye başladı. Saat 9'du. Telefon tekrar çaldı. Sinirlenen Vallender tabağı bırakıp cevap verdi. Hala yangın mahallinde bulunan ve bir devriye arabasından arayan Nüyberg'ti. ''Şimdi sanırım bir şey bulduk.'' dedi. ''Aşırı sıcağa dayanabilen bir kasa, pahalı bir şey.'' ''Neden daha önce bulamamıştın?'' ''İyi soru.'' diye yanıtladı Nüyberg alınmadan. ''Kasa temele yerleştirilmiş. Molozların altında ısı yalıtımlı yaptay bir kapak bulduk. Açmayı başardığımızda altındaki boşluğu gördük. Kasa da oradaydı.'' ''Açtınız mı?'' ''Neyle? Anahtar yok ki. Açılması zor bir kasa.'' Vallender saatine baktı. 9:10 geçiyordu. Geliyorum dedi. Aradığımız ipucunu bulmuş olabilirsin. Vallender sokağa indiğinde arabayı çalıştıramadı. Vazgeçip Ham Caddesi'ne yürüdü. Ona 20 kala Nüyberg'in yanında durmuş tek bir spot ışığının aydınlattığı kasayı inceliyordu. Aynı zamanda sıcaklık düşmeye başlamış, doğudan sert bir rüzgar esiyordu. 6. Bölüm 15 Aralık'ta gece yarısından biraz sonra Nüyberg ve adamları kasayı bir vinç yardımıyla kaldırmayı başardılar. Bir kamyona yüklenerek hemen emniyete götürüldü. Ancak Nüyberg ve Vallender olay yerinden ayrılmadan önce Nüyberg temelin altındaki alanı inceledi. ''Ev yapıldıktan sonra burayı yapmışlar.'' dedi. ''Kasayı güvende tutmak için inşa edildiğini varsayıyorum.'' Vallender konuşmadan başıyla onayladı. Eberhard son kardeşleri düşünüyordu. Polis bir sebep aramıştı. Kasada ne olduğunu henüz bilmeseler de şimdi bulmuş olabilirlerdi. Birinin kasadan da içinde ne olduğundan da haberi olmalı diye düşündü Vallender. Ama içinde ne vardı? Nüyberg ve Vallender yangın mahallini terk ederek sokağa çıktı. ''Kasayı kesmek mümkün mü?'' diye sordu Vallender. ''Evet elbette.'' diye yanıtladı Nüyberg. ''Ama özel kaynak ekipmanı gerekiyor. Sıradan bir çilingirin açabileceği türden bir kasa değil.'' ''Bir an önce açmalıyız.'' Nüyberg koruyucu giysisini çıkardı. Kuşkuyla Vallender'e baktı. ''Kasanın bu gece açılması gerektiğini mi söylüyorsun?'' ''En iyisi bu olur.'' dedi Vallender. ''İki cinayet söz konusu.'' ''İmkansız.'' dedi Nüyberg. ''Gerekli kaynak ekipmanı olan birilerini en erken yarın bulabilirim.'' ''Üstattalar mı?'' Nüyberg bir an düşündü. ''Silahlı kuvvetler için taşeronluk yapan bir şirket var.'' dedi. ''Muhtemelen kasayı açacak ekipmanları vardır. Sanırım isimleri Fabricius Industry Caddesi'ndeler.'' Nüyberg bitkin görünüyordu. Vallender onu şu anda daha fazla zorlamak delilik olur diye düşündü. Kendisi de dinlenmeliydi. ''Yarın sabah 7'de'' dedi Vallender. Nüyberg başını salladı. Vallender arabasını aradı, sonra çalıştıramadığını hatırladı. Nüyberg onu bırakabilirdi ama yürümeyi tercih etti. Rüzgar üşütüyordu. Stora Öster Caddesi'nde vitrininde termometre olan bir dükkanın önünden geçti. -6 dereceydi. Vallender kış yaklaşıyor diye düşündü. ''Yakında burada olur.'' 15 Aralık sabahı 7'ye bir kala Nüyberg Vallender'in odasına girdi. Vallender masasındaki telefon rehberini açmıştı. Danışmanın yanındaki boş bir odada geçici olarak tutulan kasayı incelemişti. Gece vardiyasından yeni çıkan polislerden biri kasayı içeri almak için forklifte ihtiyaçları olduğunu söylediğinde Vallender başıyla onaylamıştı. Şimdi binanın cam kapısının dışındaki darbeyi fark etmiş ve menteşelerden birinin büküldüğünü görmüştü. Bu Björk'ün hoşuna gitmeyecek diye düşündü ama bu durumu kabul etmek zorunda kalacaktı. Vallender kasayı hareket ettirmeye çalışmıştı ama başarılı olamamıştı. İçinde ne olduğunu bir kez daha merak etmişti. Belki de boştu. Neuberg Industri Caddesi'ndeki şirketi aradı. Wallander kahve almaya gitti. Rydberg de aynı anda kahve almaya gelmişti. Wallander ona kasayı anlattı. Şüphelendiğim gibi dedi Rydberg. Bu kardeşler hakkında çok az şey biliyoruz. Bu tür kasaları açabilecek bir kaynakçı bulmaya çalışıyoruz dedi Wallander. Umarım açmadan önce bana da haber verirsin dedi Rydberg. Orada olmak isterim. Wallander odasına döndü. Rydberg'in bugün daha az acı çekiyormuş gibi göründüğünü düşündü. Wallander elinde iki fincan kahveyle içeri girdiğinden Neuberg telefonu kapatıyordu. Az önce Ruben Fabricius ile konuştum dedi Neuberg. İşi yapabileceklerini düşünüyor. Yarım saat içinde burada olurlar. Geldiklerinde bana haber ver dedi Wallander. Neuberg gitti. Wallander Kahire'deki babasını düşündü. Seyahatinin beklentilerini karşılamasını umdu. Manor House adlı otelin telefon numarasının yazılı olduğu notu inceledi. Araması gerekip gerekmediğini düşündü ama birdenbire aradaki saat farkından emin olamadı. Bu düşünceyi bir kenara bırakıp onun yerine kimin geldiğini öğrenmek için Ebba'yı aradı. Martinson Siobo'ya gitmek üzere olduğunu söylemek için aradı diye yanıtladı Ebba. Svetberg henüz gelmedi. Hanson duş alıyor. Görünüşe göre evde su kaçağı varmış. Birazdan kasayı açacağız dedi Wallander. Gürültü çıkabilir. Bakmaya gittim dedi Ebba. Daha büyük olacağını düşünmüştüm. Böylesi bir kasada çok şey olabilir. Elbette dedi öf. Wallander daha sonra son yorumuyla ne demek istediğini merak etti. Kasada bir çocuk cesedi bulmalarını mı bekliyordu, yoksa kesik bir baş mı? Hanson kapıda belirdi, saçları hala ıslaktı. Az önce Björk'la konuştum dedi neşeyle, dün gece emniyetinin kapısının hasar gördüğünü söyledi. Hanson kasayı henüz duymamıştı, Wallander açıkladı. Buradan bir şey çıkabilir dedi Hanson. En iyi ihtimalle dedi Wallander. En kötü durumda kasa boştur. Öyle olursa iyice çıkmaza gireriz. Kardeşleri vuranlar tarafından boşaltılmış olabilir diye itiraz etti Hanson. Belki de birini vurdu ve diğerini kasayı açmaya zorladı. Bu Wallander'in de aklına gelmişti ama bir şey ona gerçekte öyle olmadığını söylüyordu. Nedenini bilmiyordu ama öyle hissediyordu. Saat 8'e Ruben Fabricius'un talimatıyla iki kaynakçı kasayı açmaya başladı. Neuberg'in tahmin ettiği gibi bu zor bir işti. Özel bir tür çelik dedi Fabricius. Normal bir çilingir tüm ömrünü verse bu tür bir kasayı açamaz. Kasayı patlatabilir misin diye sordu Wallander. Bütün binayı yanında götürme riskini göze almalısın diye yanıtladı Fabricius. Ben olsaydım önce kasayı açık bir alana taşırdım. Ancak bazen o kadar çok patlayıcı gerekebilir ki kasanın kendisi de paramparça olur ve içindekiler ya yanar ya da toz haline gelir. Fabricius her cümleyi kısa bir kahkahayla noktalayan iri yapılı şişmanca bir adamdı. Bu tür bir kasa muhtemelen 100.000 krona mal olur deyip güldü. Wallander şaşırmış görünüyordu. Bu kadar çok mu? Rahat eder. En azından kesin olan bir şey var diye düşündü Wallander. Dün ölen kadınların mali durumuyla ilgili tartışmayı hatırlayınca. Eberhardson kardeşlerin yetkililere bildirdiklerinden çok daha fazla parası vardı. Beyan edilmemiş bir gelirleri olmalıydı. Ama bir tuhafiye dükkanında değerli ne satabilirsin? Altın iplik mi? Elmas işlemeli düğmeler mi? Kaynak ekipmanı 9'u çeyrek geçe kapatıldı. Fabricius Wallander'e başını sallayıp kıkırdadı. Her şey hazır dedi. Rydberg, Hanson ve Svedberg gelmişlerdi. Neuberg işi başından beri takip ediyordu. Bir levye kullanarak kaynakla kesilen arka parçayı zorladı. Etrafta toplanan herkes öne doğru eğildi. Wallander plastikle sarılmış bir dizi paket gördü. Neuberg üstten bir paket alıp inceledi. Üzerindeki plastik beyazdı ve bantla sarılmıştı. Neuberg paketi bir sandalyeye koydu ve bandı kesip açtı. İçinde kalın bir para balyası vardı. $100'luk Amerikan paraları. Her biri $10,000'lık 10 tane para destesi. Çok para dedi Wallander. Dikkatle bir tanesini çıkarıp ışığa tuttu. Gerçek görünüyordu. Nüyberg birbiri ardına diğer paketleri çıkarıp açtı. Fabricius arka planda durmuş, her yeni para paketi ortaya çıktığında gülüyordu. Gerisini toplantı odalarından birine götürelim dedi Wallander. Sonra Fabricius'a ve kasayı açan iki adama teşekkür etti. Bize bir fatura göndermeniz gerekecek dedi Wallander. Siz olmasaydınız bunu asla açamazdık. Tam bize göre bir işti dedi Fabricius. Pratik yapmış olduk. İçinde ne olduğundan bahsetmeye gerek yok dedi Wallander ciddi görünmeye çalışarak. Fabricius kısa bir kahkaha atıp onu selamladı. Wallander bu kez ironi yapmadığını anlamıştı. Tüm paketler açılıp balyalarca para sayıldığında Wallander hızlı bir hesaplama yaptı. Çoğu ABD dolarıydı ama İngiliz sterlini ve İsviçre frangı da vardı. 5 milyon kron civarında olduğunu tahmin ediyorum dedi. Ciddi bir miktar. Zaten bu kasa daha fazlasını almazdı dedi Rüdberg. Başka bir deyişle kardeşleri vuran kişi ya da kişiler eğer paranın peşindeyse amaçlarına ulaşamadılar demektir. Her şeye rağmen artık elimizde bir neden var dedi Wallander. Bu kasa gizlenmişti. Nüyberg'e göre birkaç yıldır oradaymış gibi görünüyordu. Bu nedenle kardeşler bir şekilde kasayı satın almayı gerekli bulmuş olmalı. Çünkü büyük miktarda parayı depolayıp saklamaları gerekiyordu. Paralar neredeyse tamamen yeni ve kullanılmamış. Yani bu paranın izini sürmek mümkün olmalı. İsveç'e yasal yoldan mı geldiler yoksa yasa dışı mı? Ayrıca üzerinde çalıştığımız diğer sorulara da olabildiğince çabuk yanıt bulmamız gerekiyor. Bu kız kardeşler kimlerle görüşürdü? Ne tür alışkanlıkları vardı? Ve zayıf yönleri diye ekledi Rüdberg. Bunu unutmayalım. Toplantı sonunda odaya Björk girdi. Masadaki tüm parayı görünce irkildi. Wallander olanları biraz gergin bir şekilde anlattığında bunun dikkatle kaydedilmesi gerekiyor dedi. Hiçbir şey kaybolmamalı. Ayrıca ön kapıya ne oldu? İş kazası dedi Wallander. Forklift kasayı kaldırırken oldu. Bunu o kadar sert söyledi ki Björk herhangi bir itirazda bulunamadı. Toplantıyı bitirdiler. Wallander Björk'le yalnız kalmamak için aceleyle odadan çıktı. Komşulardan birine göre kardeşlerden Emilia'nın aktif üyesi olduğu bir hayvan koruma derneği de temasa geçmek Wallander'e düşmüştü. Swedbank Wallander'e Tyra Olofsson adında bir isim vermişti. Wallander adresi görünce gülmeye başladı. Caring Caddesi. Caring yaşlı kadın veya cadaloz anlamına geliyordu. 11 numara. İsveç'te bu kadar sıra dışı cadde adı olan başka bir kasaba olup olmadığını merak etti. Wallander emniyetten ayrılmadan önce genellikle iş yaptığı araba satıcısı Arne Hurtig'i aradı. Peugeot'un durumu hakkında bilgi verdi. Hurtig ona Wallander'in çok pahalı bulduğu birkaç öneride bulundu. Ancak Hurtig eski arabası için iyi bir takas fiyatı sözü verince Wallander başka bir Peugeot almaya karar verdi. Telefonu kapatıp bankasını aradı. Normalde ona yardım eden kişiyle konuşana kadar birkaç dakika beklemek zorunda kaldı. Wallander 20 bin kronluk kredi istedi. Bu miktarın sorun olmayacağı bilgisi verildi. Ertesi gün gelip kredi belgelerini imzalayıp parayı alabilecekti. Yeni bir araba düşüncesi enerjisini yükseltmişti. Neden hep Peugeot olduğunu bilmiyordu. Emniyetten ayrılırken tahminimden daha çok oyalandım galiba diye düşündü. Durup emniyetin ön kapısındaki hasarlı menteşeyi inceledi. Etrafta kimse olmadığını görünce kapı çerçevesini tekmeleme fırsatı yakaladı. Hasar daha belirgin hale geldi. Hızla uzaklaştı. Sert rüzgardan korunmak için paltosuna gömüldü. Elbette Tyra Olofsson'un evde olduğundan emin olmak için aramalıydı. Ama kadın emekli olduğu için şansını denedi. Zili çaldığında neredeyse aynı anda kapı açıldı. Tyra Olofsson kısa boyluydu ve miyop olduğunu gösteren gözlük takıyordu. Wallander kim olduğunu açıklayıp kimlik kartını dikkatli inceleyen kadının göz hizasına kaldırdı. ''Polis'' dedi kadın. ''O halde zavallı Emilia ile ilgili olmalı.'' ''Doğru'' dedi Wallander. ''Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur.'' İçeri davet etti. Koridorda keskin bir köpek kokusu vardı. Mutfağa gittiler. Wallender yerde 14 tane yemek kasesi saydı. Haber Bergen'den de kötü diye düşündü. Onları dışarıda tutuyorum dedi Tyre Olofsson bakışlarını takip ederek.
29. ayrımın sonu. Sayfa 357.